Ayrım 7, sayfa 85. Başka yörelere yerleştirme. Hemen her raporda önerilen uygulamalardan biri de başta ağalar, beyler ve şeyhler olmak üzere bir kısım halkın başka yörelere yerleştirilmesidir. Bilindiği gibi bu önlem Osmanlı zamanında olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de sık sık uygulanmıştır. Başka yörelere yerleştirme konusunda öncelikli hedef reis, şeyh, bey, ağa namlı şahıslar ve mütegallibi ve akrabalarıdır. Hamdi Bey raporu dersim içinde. Sayfa 169 ve İbrahim Talip Bey raporu aynı eser. Sayfa 179. Raporlar genellikle halkın, ağaların ve halk ile ağaların birbirinden ayrılması anlayışını paylaşıyorlar. 1926 yılında Diyarbakır'da Vali Cemal Bardakçı'nın bu anlayışla gerçekleştirdiği uygulamada 104 ağanın sürülmesinden köylülerin memnun kaldığı belirtilmektedir. Aktaran Mehmet Doğan, Türkiye'de Toprak Meselesi, Tarih ve Toplum, Dergah Yayınları, İstanbul 1977, sayfa 197 ve devamı. Ancak bazı raporlara göre yalnız ağları nakletmek yeni ağa ve seyitler doğurur. Halis Paşa raporu dersim içinde sayfa 187. O nedenle ağalara ve halka farklı uygulamalar yapmakla birlikte kapsamlı bir yerleştirme önerilmiştir. Örneğin Halis Paşa ağaların ve seyitlerin Beyşehir Gölü'ndeki adalara nakline uygun görmektedir. Aynı yerde. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ise reisler batıya nakledilirken bir kısım halkın ise Dersim çevresindeki ovalara indirilerek toprağa bağlanmasından yanadır. Şükrü Kaya raporu Dersim içinde sayfa 195 ve 197. Yerleştirilecek bölgeler konusunda görüşler farklıdır. Kimi raporlarda Türkiye'nin batı bölgelerine yerleştirmeye eğlenirken kimilerinde Dersim'e yakın bölgeler uygun bulunmaktadır. Genellikle ovalara yerleştirme yoluyla toprak sahibi yapma eğilimi ağır basmaktadır. Diyarbakır valisi Cemal Bardakçı bu nakil işinin ikna yoluyla olabileceği görüşündedir. Seyit Rıza dahil reislerin ve ağaların pek çoğuklarını Elazığ'a hane nakline razı ettiğini belirtmiştir. Cemal Bardakçı raporu dersim içinde sayfa 171. Cumhuriyet yönetimin reisleri ve ağaları çeşitli yörelere yerleşmeye ikna konusunda büyük çabalar gösterdiği çeşitli kaynaklarda belirtiliyor. Bu çabalar 1937 yılındaki Dersim Harekatı'na kadar sürmüştür. Hatta Atatürk'ün ağaları razı etmek için Dolmabahçe Sarayı'na davet ettiği bile yazılmaktadır. Bu arada geziler düzenlenerek ağalara yerleşecekleri yöreler ve koşullar dahi gösterilmiştir. Ancak bu çabalardan pek sonuç alınamadığı da bir gerçektir. Çeşitli iskan kanunu uygulamaları ise kısmen başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Örneğin Jandarma Umum Kumandanlığı raporuna göre bazı ağalar ve mahiyetlere 1928 yılı sonrasında Elaziz Ovası'na yerleşme talebinde bulunuyor ve ovaya indiriliyorlar. 1931 yılında 198 Dersimli ailenin gelmesinden ovadaki kamu arazisini işgal eden mütegallibe rahatsız oluyor. Bunlar Türk köylerinin Kürtleşeceği, ovanın hırsızlarla doldurulacağı propagandasına başlıyor. İstenen etkiye ulaşamayınca bu kez Dersim'den gelenleri devlet sizi birer birer imha edecek, ağalar yakalanıp sürülecek diye dolduruyorlar. Özellikle devletin onları askere alacağı şeklindeki telkinler Dersimleri yıldırıyor. Bu yüzden ovaya iniş talebi azalıyor, hatta duruyor. Elaziz Ovası'na yerleştirilenlerin bir kesimi geri dönüyor. 160 aile ovada kalıyor. Bu uygulama %71 oranında başarılı oluyor. Yerleşenlerin ev bark sahibi olmaları, iyi giyinmeleri, Dersimliler üzerinde olumlu etki yapıyor ve ovaya iniş talepleri yeniden başlıyor. Jandarma Umum Kumandanlığı'nın Dersim başlıklı raporu, sayfa 50 ve devamı. Şark raporlarında toprak ağaları ve aşiret reislerinin dayanağı olan dinsel yobazlığın tasfiyesi ve mezhep ayrılıklarının giderilmesi üzerinde de durulmuştur. Özellikle Dersim'de aşiret ağalarının mezhep ayrılıklarını bir araç olarak kullanmalarını önlemek için eğitimin işlevine dikkat çekilmiştir. Gayrılıkları gidermek için mezhep inançları yerine millet sevgisinin yerleştirilmesi görevi idealist öğretmenlerden ve genel olarak eğitimden beklenmektedir. Hamdi Bey ve Cemal Bardakçı raporu, dersim içinde, sayfa 171-172. Şark raporlarında dersimlilerin aslında Türk kökenli oldukları tezi işlenmiştir. Hemen her raporda bu konuda uzun tarihsel açıklamalara rastlanmaktadır. Dersim halkının Celaleddin Hazemşah'la birlikte Horasan'dan geldikleri ve onun ordusunun kalıntısı oldukları, Aleviliğin Türk karakteri, Dersimlerin Türkmenlerle antropolojik benzerlikleri, Dersim halkı kültürünün Türkmen kültürüyle aynı olduğu, gelenek ve görenek benzerliği, aşiret adlarının Türkçe oluşu, mezarlardaki koyun başlarının Türk geleneğine işaret ettiği, Dersimlerin daha sonra zazalaştıkları veya Kürtleştikleri yönündeki bilgiler raporlarda tekrar edilmektedir. Jandarma Umum Kumandanlığı, Cemal Bardakçı, Halis Paşa raporları, Dersim içinde, sayfa 43 ve devamı, 170-185. Genelkurmay Başkanlığı'nın 16 Mart 1946 günlü ön emriyle yayımlanan kitapçıkta 3000 yıllık tarihinin kısaca gözden geçirilmesinden sonra Kürt diye bir millet yoktur. Asılları Turanlı olan bu halk Doğu-Batı istila yolları üzerinde yerleşmiş bulunması yüzünden birçok el değiştirmiş, sahipsiz kalmış ve asıllarını da kayıp etmişlerdir. Sonucuna varılmıştır. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları, cilt 3, sayfa 53. Aynı kitapta Kürt halkının cesareti övülmektedir. Aslen Türk olan ve dağlı bulunan bu bölge halkı bütün hayatı süresince tabiatla savaşmak zorunda olduklarından cesurdurlar. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları, cilt 3, sayfa 55. Harp Akademileri Komutanlığı tarafından basılan Jandarma Albay Nazmi Sevgi'nin yazdığı Doğu'da Kürt Meselesi başlıklı kitapta da Kürtlerin kökeni Yenisey Irmağı'ndaki Elegeş yazıtına dayanarak Altı Oğuzlarla komşu Kürt isimli İskit Saka Uruğu'na bağlanmaktadır. Nazmi Sevgen, Doğu'da Kürt Meselesi, Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları cilt 3 içinde sayfa 15 ve devamı. Kürtlerin aslında Türk olduklarının sürekli vurgulanmasına rağmen Kürt nüfusun Türklerden daha hızlı artması da kaygıyla izlenmektedir. Örneğin Abidin Özmen raporunda Türk'ün 20 bin kadar artmasına karşılık Kürt'ün 250 bin kadar artmış olması önemli görülmektedir. Saygı Öztürk'ün yayımladığı İsmet Paşa'nın Kürt raporu kitabında Abidin Özmen raporu da yer alıyor. Bakınız sayfa 90. 115. 1927 yılı nüfus sayımı esas alınarak Türkiye'de 1 milyon 350 bin Kürt olduğu belirtilmektedir. Aynı yerde. Dersim Alevilerinde Türk'ten başka bir millet oldukları kanısının yerleşmesinde devlet memurlarının sorumluluğuna da işaret edilmektedir. Cemal Bardakçı raporu, Dersim içinde, sayfa 170. Çözüm olarak önerilen şudur. 1927 nüfus sayımına göre 16 Doğu ilinde yaşayan 1 milyon Kürt tamamıyla asimile edilerek cennet kadar güzel olan oturdukları ülke Türk vatanının ayrılmaz parçası haline getirilecektir. Abidin Özmen raporu için bakınız Saygı Öztürk, İsmet Paşa'nın Kürt raporu, sayfa 90-115. Zazalaşmış veya Kürtleşmiş olan Dersimlilerin Türklüklerine dönmelerinin sağlanması, Halis Paşa raporu, Dersim içinde sayfa 185, yeniden Türkleştirilmeleri için çeşitli önlemler düşünülmüştür. Kürtlük, Türk topluluğu içinde eritilmeli, bunun için önce koloni gibi göz önüne alınmalı, sonra ve derece derece Öztürk hukukuna mazhar kılınmalı. Genelkurmay raporu, Dersim içinde sayfa 184, Dersimlilere Türklük telkin edilmeli. Genelkurmay raporu, Halis Paşa raporu, Dersim içinde, sayfa 183-184. Okullarda Türk oldukları öğretilmeli. Halis Paşa ve Şükrü Kaya raporları, Dersim içinde, sayfa 185 ve devamı, 195-201. Türkleştirme için idealist memurlar gönderilmeli ve bunlara misyonerlik görevi verilmeli. Hamdi Bey raporu, Dersim içinde, sayfa 169. Kürtlere Türkçe öğretilmeli. Bu amaçla köy çocuklarına eğitim verecek köy okulları, özellikle yatılı okullar kurulmalı. Abidin Özmen raporu, Bakınız Saygı Öztürk, İsmet Paşa'nın Kürt raporu içinde. Sayfa 90-115. Bazı yöneticiler ise Kürtlerin yaşadığı bölgelerde okul kurulmasına karşıdır. Bu acı gerçeği Celal Bayar yakınarak belirtmekte ve son verilmesini istemektedir. Bakınız Celal Bayar Şark raporu, sayfa 64. Kürtçe yerine Türkçe geçirilmesi için bilimsel ve yönetsel önlemler alınmalı, büyük kız çocukları okutulmalı. Genelkurmay raporu, Dersim içinde, sayfa 183. Kültür merkezlerinin Türk kültürünü aşılama kabiliyeti artırılmalı. Abidin Özmen raporu, Bakanı Saygı Öztürk, İsmet Paşa'nın Kürt raporu içinde, sayfa 90-115. Van Gölü çevresine, Muş Ovası'na, Bulanık ve Malazgirt ilçelerine, trenlerin ve şoselerin uğradığı yerlere Türk göçmenler yerleştirilmeli, aynı yerde. Asimilasyonu sağlayacak Türklük merkezleri kurulmalı, aynı yerde. Köy köy gezerek ticaret yapan Kürt seyyar satıcıların yerine Türkler almalı. Türklerin kuracakları fabrikalarda Türk işçi başları görevlendirilmeli, aynı yerde. Türk, Kürt ve Alevi ailelerin birbirlerinden kız alıp vermeleri teşvik edilmeli. Batı halkından asker ve memur olarak bölgeye gelip Kürt kızıyla evlenip yerleşecek olanlara arazi verilmeli, aynı yerde. Bütün raporlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkına kamu hizmeti götürülmesi önemli ve ısrarla belirtilmektedir. Başlıklar halinde belirtecek olursak, halka her ilçede sağlık hizmeti verilmeli ve ilaç sağlanmalı. Bölgede idealist ve nefsinden feragat eden doktorlar görevlendirilmeli. Şükrü Kaya raporu, Dersim içinde, sayfa 201. Okullar açılmalı. Bölge çocuklarına, özellikle kız çocuklarına eğitim verilmeli. Devlet, demiryolu ve karayolları tamamlamalı. Şükrü Kaya raporu, Dersim içinde, sayfa 169. Madenler işletilmeli, fabrikalar açılmalı. Halka iş ve geçim kaynağı sağlanmalıdır. Hamdi Bey raporu, Dersim içinde, sayfa 169. Bütün bu hizmetleri önerdikten sonra bunları başarmanın olmayacak hayal olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır. Hamdi Bey raporu, Dersim içinde, sayfa 168. Cumhuriyet yöneticileri rapor ve araştırmalarının sonuç bölümlerinde ciddi tehlikelere işaret ediyor ve köklü çözümlerin derhal uygulanmasını öneriyorlardı. Doğu ve Güneydoğu'daki derebeylik sistemi Şark Çıbanı olarak adlandırılıyordu. Mülkiye müfettişi Hamdi Bey'in diliyle Dersim hükümeti Cumhuriyet için bir çıbandı ve bu çıban üzerinde kesin bir ameliyat yapmak farzdı. Hamdi Bey raporu, Dersim içinde, sayfa 168. İsmail Hüsrev'e göre derebeylik bir yara haline almıştı. İrticayı kökünden kazımak ve toprağı verimli işletmek için bu yara kesilip atılmalıydı. İsmail Hüsrev Tökün, kadro, sayı 26, Şubat 1934, sayfa 24. Devrimci Cumhuriyet kadrolarının Şark kaygılarını en ateşli sözlerle dile getiren Naşit Hakkı Ulu olmuştur. 1925 ilkbaharında Şark vilayetlerini saran irtica havası içinde tuttuğu notlar, o sırada Derebeyli'ye karşı devrimci bir kararlılığın geliştiğini gösterir. Naşit Hakkı Bey, Kurtuluş Savaşı'nın ölüm kalım günlerinde Hakimiyet-i Milliye'deki gazeteciliğe ve 1931 sonrasındaki Kütahya Milletvekilliği dönemleri boyunca hep Atatürk'ün yanında bulunmuş ve onun görüşlerini ifade etmiştir. Cumhuriyet devriminin bu kararlı aydını 1925 yılında Doğu bölgesinde gördüğü manzaraları Cumhuriyet'le bağdaştıramaz. Duyduğu isyanı heyecanla açıklıyordu. Belki bu isyan, Derebeyli'ye karşı devrimci uygulamalar için elverişli bir iklim yaratırdı. Onun raporu, devlet yönetiminden başlayarak derebeylik ilişkilerinin tırpanla biçilmesi talebini dile getiren devrimci bir bildiridir. Cumhuriyet nazarında, köylü beyin eşyasından sayılmaz. Bey, istediğini astırıp kestiremez. Bey, istediğinin ırzına sahip değildir. Bey, köyün sahibi, köyün bütün ürününün, bütün emeğinin, içinde yaşayanların ve hatta doğacakların sahibi değildir. Bey vergi verecektir. Beyzade askere gidecektir. Bey kanunu tanıyacaktır. Bey memurları elinde maymun gibi oynatamayacaktır. Bey hükümet dairesinde masanın başında çöküp istediği şeyi yaptırmak için jandarmayı kullanamayacaktır. Bey, devlet merkezinde tesis ettiği vaziyete güvenerek önüne geleni tetiş edemeyecektir, terör uygulayamayacaktır. Artık Şeyh biliyor, İstiklal Mahkemesi ve Büyük Millet Meclisi kendisinin resmi ticarethanesi olan tekkesini kapatmıştır. Artık bir üfreye karşılık bir koyun alamayacaktır. Artık tekkesi feyiz almaya gelen cahil karılarla dolup boşalmayacaktır. Artık bütün millet kendisine haraç hediyesi taşımayacaktır. Artık müritler ayağını görmek için bir altın, dizini görmek için üç altın, kınalı sakalını görmek için beş altın, peçeli yüzünü görmek için on altın vermeyecektir. Beyefendi Hazretleri, Şeyh Efendi Hazretleri, Cumhuriyet'in şüpheli birer vatandaşıdırlar. Cumhuriyet onlara, onlar Cumhuriyet'e düşmandırlar. Naşit Hakkı Ulu, Derebey ve Dersim, 1932 basımı, sayfa 6 ve devamı, 2. basım, kaynak yayınları, sayfa 10. Naşit Hakkı Ulu Bey'in her cümlesi somut bilgi yüklüdür. Çünkü 1925 yılında Doğu bölgesinde yaşanarak yazılmıştır. Dersimli ağanın biri birkaç kadehten sonra doğrusunu söyledi. Vali Paşa bizi aldatıyor, biz de valiyi. Aynı eser, sayfa 75, 2. basım, kaynak yayınları, sayfa 70. Artık söylenecek tek söz kalmıştır. Dersimli ağa, Munzur suyunun öbür yüzünden ayağını çekmemiştir. Haftanın 3 günü vilayette ise 4 günü Dersim'in içindedir. Dersim sistemi böyle yıkılır mı? Cumhuriyet devriminin toprak ağalığı ve Kürt meselesinde görevini tamamlayamamış olmanın sırları işte bu soruda gizlidir. Derebeylik sistemi böyle yıkılır mı? 1930'larda derebeyliğin üzerine gitmek isteyen bütün cumhuriyet yöneticileri hep bu soruyu sormuşlardır. Mahmut Esat Bozkurtların, Şükrü Kayaların, Naşit Hakkı Uluğuların feryatlarından bu yana 85 yıl geçmiş. Bismil'e gidiniz, Harran Ovası'na gidiniz, Van'a gidiniz, Mardin'e, Siirt'e varınız. Yazacağınız bildiri yine o bildiridir. Ve yine o bildiriyi yazıyoruz. Ancak daha vahim olanı, derebeylik sistemi böyle yıkılır mı diye sorabileceğimiz bir cumhuriyet hükümeti yoktur. Hükümetler artık o derebeylik sisteminin arkasındadırlar. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, 1927 yılında meclis kürsüsünden Orta Çağ'la hesaplaşmanın bir medeniyet savaşı olduğunu dile getirmişti. Atatürk'ün İçişleri Bakanı'na göre, Cumhuriyet, şeyhler ve seyitlerin direnciyle karşı karşıyadır. Onlar, Osmanlı idaresi yüzünden kanunsuzluğa alışmışlardır ve her biri tahakküm eden bir sultan vasfındadırlar. Medeniyetlik ile ilkellik arasındaki mücadeleden medeniyet galip çıkacaktır. Ayın tarihi No. 45, Kanun-ı Evvel 1927, Cilt 15, Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi, Ankara 1927, sayfa 2860. Aslında Cumhuriyet 1930'lara medeniyet savaşından galip çıkma isteğiyle girmişti. Atatürk 1928 yılında Büyük Millet Meclisi'ne açış konuşmasında çiftçiye toprak dağıtılmasını doğuda güvenlik ve huzur sağlamakla bağlantılı olarak ortaya koymuştu. Doğu vilayetlerimizin bir kısmında meydana getirilen umumi müfettişlik isabetli ve faydalı olmuştur. Cumhuriyet kanunlarının emniyetle sığınılacak yegane yer olduğunun anlaşılması bu havalide huzur ve gelişme için esaslı bir başlangıçtır. Yeni faaliyet devrimizde gerek bu havalide gerek memleketin diğer kısımlarında toprağı olmayan çiftçilere toprak tedarik etmek meselesiyle ehemmiyetli olarak meşgul olacaksınız. Atatürk Meclisi 1929 yılındaki açış konuşmasında da çiftçiye toprak dağıtılması görevini hatırlatmaya devam ediyordu. Çiftçiye arazi vermek de hükümetin devamlı takip etmesi lazım gelen bir keyfiyettir. Çalışan Türk köylüsüne işleyebileceği kadar toprak temin etmek, memleketin üretimini zenginleştirecek başlıca çarelerdendir. Atatürk'ün bütün eserleri, Cilt 22, sayfa 361. Büyük devrimci önder, 1930 ve 1931'deki 3 aylık uzun yurt gezisi sırasında da toprak dağıtılması konusuyla ilgilendi ve bu konudaki yakınmaları dinledi. Atatürk Seyahat Notları 1930-1931 yayını hazırlayan Gürbüz Tüfekçi Kaynak Yayınları İstanbul 1998 sayfa 97 ve devamı 105 ve devamı. Aynı gezi notları için bakınız Atatürk'ün bütün eserleri cilt 25 sayfa 43 ve devamı 48 ve devamı. 1935 yılı meclis açış konuşması ise özellikle Dersim'de ıslahat gereğine vurgu yapıyordu. Atatürk'ün söylev ve demeçleri 1. Sayfa 384, 393, 406. 1930'ların öncesinde başlayan toprak dağıtımı tartışmalarında en önemli konu kuşkusuz kamulaştırılacak topraklardı. Dağıtılacak toprakların iki gruptan oluşacağı belliydi. Devlete ait araziler ve kamulaştırılacak olan büyük özel mülkiyet, büyük toprak sahipleri arasında hangi kesim hedef alınacaktı? Kamulaştırılacak araziler konusunda yukarıda raporları incelerken gördüğümüz gibi Orta Çağ kalıntısı büyük toprak ağalığı ile modern çiftlik sahipleri arasında bir ayrım yapılıyordu. İnönü 1929 yılında yaptığı konuşmada büyük çiftlik işletenlere güvence veriyordu. Büyük çiftlik işletmekte olan gayret ve servet sahiplerine dokunmak şöyle dursun, aksine olarak bunların daha iyi çalıştıklarını ve kazandıklarını görmekten memnun oluruz. Aktaran Profesör Doktor Ümit Doğanay, H, sayfa 367. Arazileri kamulaştırılacak olanlar ise üretime katkısı olmayan toprak sahipleriydi. İktisat Vekili Celal Bayar bu unsurların korunmaya layık olmadıklarını belirtiyordu. Celal Bayar, bu ölçütü Ziraat Bankası'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasanın görüşmelerinde açıklıyordu. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 5, Cilt 18, sayfa 68-71'den aktaran Serkan Tuna, Türkiye'de Devlet İşletmeciliği ve Sümerbank, 1932-1939, Derlem Yayınları, İstanbul, Eylül 2009, sayfa 78. Aynı ölçütü Kemalizmin düşünürlerinden Tekin Alp'te dile getirmiştir. Fena işletilen büyük çiftliklerin, büyük arazinin kamulaştırılarak dağıtılacağını belirtir. Tekin Alp, Kemalizm 1936 basımı, sayfa 186 ve devamı, Çetin Yetkin'in sadeleştirmesiyle yeni basım, sayfa 189 ve devamı. Kütahya mebusu Naşit Hakkı Ulu da İskan Kanunu'nun meclis görüşmelerinde 1075 kadar büyük çiftliğin işletilmediğini, bu yüzden üretim kaybı olduğunu vurgulamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 4, Cilt 23, İnikat 65, Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası, Ankara 1934, sayfa 68-69. Halil Menteş ve Emin Sazak gibi büyük toprak sahibi milletvekilleri ise büyük çiftçilerin göz ardı edilmesinden yakınıyorlar ve toprağın arazi sahiplerinden alınarak çiftçiye dağıtılmasına itiraz ediyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 5, Cilt 18, sayfa 68-71'den aktaran Serkan Tuna, Türkiye'de Devlet İşletmeciliği ve Sümerbank, sayfa 78. Köylü meselesinde Kemalist devrim yöneticileri arasında en köktenci tavır Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'ta görülür. Yazı ve konuşmaları gerçekten yürektendir ve ateşlidir. Mahmut Esat Bozkurt'un çiftçilerin özgürleştirilmesine ilişkin görüşlerini içeren kitabı Kaynak Yayınları'nın Mahmut Esat Bozkurt'un Eserleri dizisinde yayınlanacak. Ayrıca bakınız Mahmut Esat Bozkurt Atatürk İhtilali 1-2 Kaynak Yayınları İstanbul 2003. Bozkurt'un köylü meselesine ilişkin görüşlerinin yer aldığı yazıları Atatürk'ün bütün eserleri araştırmacıları saptadılar. Tarih sırasıyla veriyoruz. Kuşadalı Mahmut Esat, Köylü Emmilerle Bir Dertleniş, Ormanlar, Köylü, 3 Ağustos 1326. Kuşadalı Mahmut Esat, Köy Yolları, Köylü, 11 Ağustos 1326. Kuşadalı Mahmut Esat, Köylü Çocukları Neden Okuyamıyor, Köylü, 19 Ağustos 1326. Kuşadalı Mahmut Esat, Koruculuk, Köylü, 31 Ağustos 1326. Kuşadalı Mahmut Esat, Deşti Banlık, Köylü, 31 Ağustos 1326. Kuşadalı Mahmut Esat, Çiftlik Mektupları 1, Köylü, 7 Teşri Nisani 1326. Kuşadalı Mahmut Esat, Çiftlik Mektupları 2, Köylü, 9 Teşri Nisanı 1326. Kuşadalı Mahmut Esat, Çiftlik Mektupları 3, Köylü, 12 Teşri Nisanı 1326. Kuşadalı Mahmut Esat, Çiftlik Mektupları 5, Köylü, 26 Teşri Nisanı 1326. Kuşadalı Mahmut Esat, Mehmet Çavuş, Anadolu 2 Kanunu Evvel 1327. Mahmut Esat, Büyük Millet Meclisi'nde Halkçılık, 28 Teşri'ne evvel 1920. Mahmut Esat, bugünkü Anadolu köylüsü, 10 kanun evvel Aralık 1920. Mahmut Esat, devletimizin 1336 senesi bütçesi. Mahmut Esat Bey'in 17 Ocak 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesleki temsil hakkında yaptığı konuşma. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi. Devre 1. İçtima Senesi 1, Cilt 7, Ankara 1944. Mahmut Esat, Türkiye'li çiftçinin siyasi iktisadi hakkı. 17 Haziran 1921. Mahmut Esat, Türkiye Devleti'nin çiftçilik ve siyaset ve hukuku. 19 Haziran 1921. 14 Kanuni Nisani 1921. Mahmut Esat, Büyük Millet Meclisi'nde mesleki intihap. 24 Teşri Nisani 1920. Mahmut Esat Bozkurt, Kimsesizler, Yeni Sabah 26, 2. Teşrin 1943.